Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elahir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, diğer dostları da çağırın. Bugün önemli gün. Biliyorsunuz çok önemli bir gün. Zeybekliğin sonucu, eğer gerçekten zeybeklik yapabilecek kapasiteniz varsa nereye gidebilir? Ya da boşa sağa sola ateş ediyorsanız, karanlığa doğru kurşun sıkıp bir yandan da bunun içinden yiğitlik çıkarmaya çalışıyorsanız ne olabilir? Bunu çok net görebileceğimiz bir gün. Üstelik öyle bir gün ki mesela yayın ikinci bölümünde daha ayrıntılı göstereceğim. Size ilkinde biraz açıklayacağım, anlatacağım ama mesela iktidar gazetelerinin akıllıları, yani daha çok böyle iktidarın okumamış kitlesine değil de biraz daha şehirli kitlesine seslenen gazetelerinde bu delikanlılık yok mesela. Böyle girmemişler onlar topa. Başka açılardan görmeye çalışmışlar. Büyükelçiler krizinden bahsediyorum. Artık aslında ortada bir büyükelçiler krizi yok. Yani yaratılmaya çalışılan büyük bir goygoy var. Biliyorsunuz biz bu iş patlamadan bir hafta önce burada Osman Kavala mevzunu konuşurken ben Rahip Brunson işini anlatmış ve size o işin serencamını tarih tarih anlatmıştım. Gerekçesi buydu işte. Yani böyle bir çıkış yapacaksanız sizin kafanız Yeni Şafak'tan daha çok çalışıyor olmalı. Yeni Şafak gazetesinin verdiği coşkudan daha fazlasına sahip olmalısınız ki devlet adamı iradesi gösterebilirsiniz. Biliyorsunuz cumartesi günü Eskişehir'de bir konuşma oldu. Hafta sonu olduğu için yayın yoktu. Eskişehir'de eserleriyle övünen ve düşünün şu cümle kuruldu Türkiye'de. Yani Eskişehir'e CHP'nin bir çivi çaktığını gördünüz mü? Bakın etrafınıza. Öyle bir kentten bahsediliyor ki hani binlerce yıllık medeniyetten sonra bugünkü belediye başkanı tarafından adeta yeniden inşa edilmiş bir kent. İnsan en azından bunu söylerken, Eskişehir'de söylerken utanır. Çok sorun değil. Çünkü burada alkışlayan kitlenin de Eskişehir'de yaşarken orada mesela atılan adımların, yapılanların tamamını kullandığı, oradaki bütün belediye hizmetlerinden yararlandı ama bir yandan da yaşa var ol goy goy falan diye bağırdıklarını düşünmek gerekiyor. Oradaki konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ağzından bir cümle çıktı. Dedi ki bu Osman Kavala ile ilgili hadsiz bildiriyi yayınlayan 10 büyük elçinin sınır dışı edilmesini, yani persona non grata. Ya bu arada biz öyle saçma sapan kavramları öğreniyoruz ki sıradan halk öyle kavramları öğrenmek zorunda kalıyor ki inanın gerek yok aslında. Çok abuk şeyler bunlar. Yani sizin hayatınızda yer almamalı. Bu işte profesyonel olarak ilgilenen, yazan, çizen, ne bileyim bir gazeteci bilebilir bunu da sıradan halkın bunu bilmesine gerek yok. İstenmeyen adam ilan edilmek. Neden yapılır bu? Bugün size yayın içinde çok ilginç bir şey anlatacağım. Yine tanıklığımla anlatacağım ama. Yani öyle anlatacağım ki bunu bittikten sonra hiç kimse şunu diyemeyecek. Mesela yalan söylüyorsun kardeşim böyle olmadı. Oldu diyeceğim. Ben oradaydım çünkü. Olurken bu iş yapılırken ben oradaydım. Hem de sürecini en başından beri izleyenlerden bir tanesi olarak. Erdoğan bu cümleyi kurduktan sonra tuhaf bir coşku oluştu. Yine hatırlamanızı rica ediyorum. Bundan kabaca bir 4-5 gün önce Yeni Şafak gazetesi böyle bir manşet atmış. Ben de demiştim ki yayında ya lütfen yapın. Lütfen bunu yapın ki dünya aslında ne olduğunuzu görsün. Yani sağ solu fazla oyalamaya meşgul etmeye gerek yok. Birinden F-35 alırız. Alamazsak pantolon olmadı ama en azından bir gömlek alıp çıkalım deyip F-16'ya razı oluruz. Ruslara bağırırız çağırırız ondan sonra orada hep beraber el pençe divan diplomasi yürütülür falan filan. Diplomatlar sürekli aşağılanır. Ne olduğunuzu görsün insanlar ya. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ama demiştim şunu unutmayın. Mütekabiliyet diye bir şey var. Aslında bu kadar uzun söylenmiyor Yeliz ama şahsım bunu böyle söylemeyi seviyor. Mütekabiliyet esasına göre siz bunu söylediğiniz gün hatırlayın o cümleyi. Aynı anda sizin büyükelçileriniz direkt şutlanır o ülkelerden. Ya bunu düşünmek için çok zeki olmaya, diplomasi bilmeye falan gerek yok. Mütekabiliyet karşılıklılık demek çünkü. Ve siz sürekli kaldır kondur bunu getirirseniz milyonlarca yurttaşınızın yaşadığı, bir bunu bir kenara koyalım. Milyonlarca yurttaşınızın oy kullandığı, iki Ama çok daha önemlisi, milyonlarca yurttaşınızın, hele hele artık üçüncü kuşağını da çıkartmış durumda, oranın sağlam yaşayanı, ekonomi içinde yaralanı, işvereni, sadece işçisi değil, işvereni, okuyanı, siyasetçisi olarak yer aldığı ülkelerle bu kadar papaz olmayı göze almanızla alakalı demiştim. Hatırlıyor musunuz? Şimdi Eskişehir'de bu cümle söylendikten sonra hepimizin kafası aslında aynı yere gitti. Doğrudur. Yani bugün yayında, önce teşekkür edeyim, bu sabah Yılmaz'ın yaptığı vinyeti gördünüz sosyal medya paylaşımında. Hakikaten muhteşem. Biz yine birbirimizden ayrı yaptık bu işi. Yılmaz dün gece yolladı. O yapmış çalışmış. Hakikaten bugün yaşadığımızı şahane anlatıyor. Sanatçı gözü böyle bir şey kardeşim. Başka bir yetenek o. Yani benim şurada yarım saatte anlatacağımı tek karede anlatmış o. Evet, kurtarılmaya çalışılan bir kavuk sadece. O kadar. Koyun onu bir kenara. Hayatın bu kadar içine yerleşmiş, 1969'dan beri elinin emeği, alnının teri, hayatının kiri pası içinde bir yaşam kurmuş insanları direkt olarak oradan şutlanmaya, onlarla ilgilenecek hiç kimse bırakmamaya mahkum etmek demek bu. Mayıs 2006, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın, o zaman başbakan aynı zamanda, Mersin'de bir mitingi var. Mersin'deki miting sırasında, bugün özellikle hani bunu hatırlamak üzere geri giderken ben sadece belli bir yerde bıraktım. Kalanını da siz hafızanızdan yoklayın ya da siz açın Google'ı. Google'dan bakın, hikayeyi oradan görebilirsiniz. Ben bunu özellikle hafızamdan, yaşadığımdan çıkartarak anlatmak istedim. Mayıs'ta böyle tam en güzel zamanı Mersin'in, çiçekler açmış, hava sıcak değil, çok güzel bir ortamda Mersin'de bir miting yapıldı. Ve o mitingin sonunda oradaki çiftçilerden bir tanesi, önemli ayrıntı şu, adamın adı Mustafa Kemal'di, soyadını hatırlamıyorum. Ama adı Mustafa Kemal'di, onu çok iyi hatırlıyorum. Orada geldi, halimiz perişan, anamız ağladı dedi ve Erdoğan'ın ağzından ananı da al git sözleri döküldükten sonra Türkiye'de siyasi tarihe bir cümle armağan edildi. Çünkü burada bundan tam 15 sene önce çiftçinin derdini anlatmaya çalışan çiftçinin karşısına ülkeyi yöneten kişinin onun sorununu çözmek yerine kendisinden yana olmadığını gördüğü anda ananı da al git sözüyle çıktığını gördük biz hep beraber. O gün insanlar daha farklı düşünmek zorundalardı, düşünmediler. Olabilir. Yani üzerine neler yaşandı Türkiye'de? Seçimler yapıldı, yereli, geneli, referandumlar yapıldı. 2010 Anayasası, anayasa değişikliğini oyladık mesela. Bütün bunlar çıktı ortaya. Ama o günden bugüne 15 senedir adı Mustafa Kemal olan, soyadını hatırlamıyorum. 2006 ben ne dedim ki? Mayıs 2006. Yanlış mı söyledim? 2006, Mayıs 2006. Birsen Hanım yazmış da. Şimdi tam bu yaşandıktan sonra Türkiye'de aslında neyin nereye gideceği görülmüştü. Yani ya bendensin, benden değilsen düşmanımsın mantığının bugünün iktidar tarafından nasıl yerleştirileceğini kademe kademe gördük. Çiftçi Mustafa Kemal'in söylediği sözlerin ardından onun başına gelenleri herhalde hepiniz 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorsunuz. Benim hatırladığım onlarca dava açıldı hakkında. Onlarca davaya konu oldu, malına haciz geldi. Yani kalan çiftinin çubuğunun içindeki kalan her şeyine de el konuldu adamın. Hakikaten çok zor zamanlar yaşadı. Anasını alıp gitmedi ama. Gitmedi. Çünkü o gün söylediği de o değildi zaten. Yani ben anamı da alıp gidiyorum demedi. Hatta Cumhuriyet mitinglerinde ilk kullanılan o pankartlarda anamı da alıp geldim pankartı vardı. Yine iyi hatırlıyorum o ilk mitingi anlatan kişi olarak. Bunu niye hatırladık biz? Burada aslında yapılması gereken, söylenmesi gereken hikaye, geçen haftadan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 büyükelçinin mektuplarına biraz atıfta bulunabilmek için. Çünkü orada söylenen şeyler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne söylemenin şekli bu olmalı mı tartışmasını bir kenara koyuyorum. Az sonra ondan da bahsedeceğiz çünkü. Evet, bu eleştirilemez mi? Eleştirilebilir yerden göğe kadar. Mesela şu sözü söyleyebilirsiniz. Bir dakika ya, biz kabile devleti miyiz? Hart diye öyle çıkıp 10 büyükelçi açıklama yapıyorsunuz. Ama bakın, Eskişehir'de konuşulurken bir cümle daha sokuşturuldu. Araya kalabalık alkışladı. Doğru mudur, yalan mıdır, bunun üzerine hiç kimse konuşmadı. Dedi ki Erdoğan konuşurken, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'dır kendisi. Dedi ki 10 büyükelçi gelip Dışişleri Bakanlığımızda ahkam kesiyorlar. Bir dakika. Dışişleri Bakanlığı'nın 10 büyükelçi gelmedi ki, sen çağırdın onları. Sen çağırdın. Dışişleri bakanları çağırır. Bakanlık çağırır, istişarelerde bulunmak üzere. Bu yerden göğe kadar yalan. Yani 10 büyükelçi yan yana kol kola girip kapısını kırarak Dışişleri Bakanlığı'na gelmiş gibi bir durum oluşturuluyor ki yerden göğe kadar yalan. Böyle bir şey olamaz zaten. Ama kalabalık bu goygoyu da aldıktan sonra alkış kıyamet, herkes birbirine girdi. O günden bugüne çok sağlam bir tartışma konusu kaldı. Bir de tabii tartışma konusunun ötesinde zaten yerle yeksan olmuş Türkiye ekonomisinin içinde döviz kurlarının patlamasına şahit olduk. Hatta bu konuşmanın içinde, bu yayının ilk bölümünün içinde zaten göreceğiz ama İnsanlar artık dünya ile ne kadar entegre olduklarını her gün test etmek zorunda kaldılar. Mesela bu sabaha karşı benim erken uyandığım saatlerde 9.81 görmüştüm ben en son. Şu dakika itibariyle 9 lira 75 kuruş seviyesinde Amerikan doları. Euro'yu konuşmak bile istemiyorum. 11 lira 38 kuruş ki hakikaten koptu gidiyor. Ama Erdoğan'ın bu tartışmaya, bu yükselişe katkısı yadsınamaz bir katkı. Ben de istedim ki ya burada büyükelçilerin hatırlattığı hikaye nedir kardeşim? İş çünkü bir yerden sonra sadece bu işi şahsileştirmeye, hani şöyle söyleyince daha da seksi olacak, ad hominem'e doğru gideceğiz biz buradan. Yani kavganın şahsileştirilmesi, bağlamından kopartılması, halbuki hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bakın, iktidar oluşturulduktan sonra, yani 3 Kasım 2002 seçimleri kazanılıp Abdullah Gül Kasım'ın ortasında ilk hükümetin 58. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurduktan sonra bu kabine 14 Mart 2004 tarihine kadar devam etti. O dönemde milletvekili seçilme yeterli olmayan Tayyip Erdoğan, işte Deniz Baykal'ın çağrısı, büyük desteği, Siirt'te seçimin yenilenmesi falan filan bütün bunlarla birlikte kabine kuracak hale getirildi. Yani milletvekili seçilme yeterliliğine sahip oldu, seçildi ve 14 Mart 2004 tarihinde kabinesini kurdu. Yani 59. Cumhuriyet Hükümeti'nden beri biz sürekli Tayyip Erdoğan hükümetlerini yaşıyoruz. O günden 2004'ten beri, yani biz 17,5 yılını tamamlamış bir Erdoğan kabineler silsilesinden bahsediyoruz. Neden bunu anlattım? Kabinenin kuruluş tarihini siz de biliyorsunuz. Yalnız tam bu dönemde Türkiye kendini Avrupa'ya tanıtmaya çalışıyordu ve hatta kabinenin başına geçmeden, kendi hükümetini kurmadan önce de Erdoğan, daha milletvekili seçilme yeterliliği edinmeden önce Avrupa'ya kendini anlatabilmek için üst üste seyahatler yapmaya başladı. O seyahatlere katılan bir gazeteci olduğum için anlatıyorum gönül rahatlığıyla. Yani Portekiz'inden Finlandiya'sına kadar, ne bileyim İsveç'inden çıkıp başka bir Avrupa ülkesine kadar hepsi tek tek gezildi. Hatta öyle parkurlar yapıldı ki gazeteciler yoruldu, siyasetçiler yoruldu. Hepsine anlatılmaya çalışılan şey şuydu: biz sizdeniz. Biz Avrupa Birliği hedefini önceleyen bir iktidarız. Bugüne kadar iç kavgalarla, siyasetteki gerginlikle bunlar ötelendi. Ama emin olun artık böyle bir şey yok. Ve hızla yasalarda, anayasalarda değişiklik yapacağız. Tam bu dönemde özellikle Fransa'ya yapılan seyahatlerde, Strasbourg'a yapılan seyahatlerde ısrarlı olarak Avrupa Konseyi tarafından talep edilen bir durum vardı. Deniliyordu ki siz yasalarda, özellikle bugün uyguladığınız 1982 faşist junta anayasasında kişisel hak ve özgürlüklere yeterince değer vermiyorsunuz. Bunlarla ilgili bizim size yönelik olumlu bakış edinebilmemiz için hızlıca anayasanızda değişiklik yapılması gerekiyor. 2004 tarihi ve sabah ben hem kendi notlarımı açıp ya ne olmuştu o zaman diye düşündüm. Bugün çok duyacaksınız, çok konuşulacak. Biz geçen hafta konuştuk ama bugün o işin detayını anlatacağım ben size. Anayasanın 90. maddesine bir fıkra eklenmesine karar verildi. Ve bu fıkra aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinin bütün kurumlarıyla birlikte ne kadar içselleştirildiğinin göstergesi olarak, bir iyi niyet göstergesi olarak konulacaktı. Kanunla ilgili bunun da içinde yer aldı çünkü başka değişiklikler de yapıldı. İşte ölüm cezalarının kaldırılması, tamamen kaldırılması, buna ilişkin hükmü düzenlendi anayasanın 17. maddesine ilişkin olarak. Ne bileyim yani basın araçlarının müsaadesi, ki o zaman çok sıkı eleştirilen hükümlerden bir tanesiydi. Ve anayasanın 87. maddesi. Mahkemelerce kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesi ibaresi anayasa metninden çıkartıldı. Hani bugün anlatılıyor ya, İdam, idam. İp atanlar, ip tutanlar vardı meydanlarda. O zaman birbirlerine düşmanlardı mesela. MHP ile AKP'den bahsediyorum. Erdoğan'la Devlet Bahçeli'den bahsediyorum. Birbirlerine ettikleri, bugün burada ağza alamayacağımız hakaretlerden bahsediyorum. Bunlar anayasa düzenlemesinin içine konuldu ve anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına şu hüküm eklenmesine karar verildi. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda dikkat, milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Yani ne diyor? Uluslararası kurum ve kuruluşlarla, devlet olarak girdiğimiz anlaşmalarla, yazılı bağıtlarla, eğer bizim yasalarımız, bugünkü yasalar, anayasamız dahil olmak üzere çelişirse, burada biz uluslararası anlaşmalara esas alacağız. Bir ayrıntı. Burada bu kanun teklifi hazırlanırken tam bu dönemde iki partili bir meclis var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Başında Deniz Baykal var. Adalet ve Kalkınma Partisi var. Başında Recep Tayyip Erdoğan var. Sadece iki parti var meclisin içinde. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun tamamı imza verdi buna. Çünkü burada çok önemli bir iyi niyet göstergesi sergilemek zorundalardı. Avrupa inanmıyordu. Yani dinci bir iktidar mı geliyor, o mu oluyor? Hani kullanışlı aptallar var ya, bugün söylüyorlar. Yetmez ama üç yeğliler. Onların söylediği gibi ikna edilmek zorundalardı. Anayasanın 90. maddesine son fıkra eklendi. Bütün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grubunun tamamının imzasıyla. Tuhaf bir şey. Bugün hala, aslında tuhaf değil, normal rutin ama insanlara değişik gelebilir. Bunu siz de görebilirsiniz, biliyor musunuz? tbmm.gov.tr adresine girin. Orada anayasa başlığını, sekmesini tıklayın. Anayasada yapılmış değişiklikleri tarih tarih göreceksiniz. 2004 sekmesini tıkladığınız anda bunun görüşme metinleri, komisyon tutanakları dahil hepsi elinize gelecek. Ben o günü yaşadım, bu komisyonun içinde yaşadım. Anayasa komisyonunda kimin geldiğini, kimin gittiğini, ne söylendiğini, Avrupa'ya bağlılık için ne yeminler edildiğini falan görmüş insanım. O yüzden bunu anlatması benim açımdan son derece kolay. Ama anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına eklenen, 5. fıkrasına eklenen bu hükümle birlikte Türkiye taraf olduğu uluslararası anlaşmalara inanılmaz bir yer tespit etti. Ve ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Anayasa Mahkemesi'nin bir takım yetkilendirilmesiyle ilgili 2010'a giden süreçte farklı esnemeler yaptı. Zaman zaman kavgaya mahal verecek girişimler oldu. Mesela aynı dönemde zina krizi yaşandı. Avrupalılar dedi ki kardeşim bunu yapıyorsun, bir yandan abuk sabuk şeylerden bahsediyorsun falan. Neyse, o dönemde kamuoyunda kendi taraftarının biraz tıpışlanması için yapamayacağı şeyler söylendi. Zaten onlar sonra unutturuldu. Ama anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası eklenen bu fıkra hala duruyor. Uluslararası anlaşmaların neden üstün olduğunu anlatan, çünkü biz istedik. Altında başbakan olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Bütün Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun imzası var. Bakın içinden iki bakan çıkardı mesela onlar. İki Adalet Bakanı. Bir tanesi Bekir Bey, bir tanesi Hatay Milletvekili Sadık. İsmi hatırlamıyorum şimdi, hatırlarım. Neyse, bütün bu insanlar bilinçli olarak imza attılar bunu. Anayasa ile ilgili olarak zaten anayasa oylamalarında parti grup kararı falan alınamaz meclis iç tüzüğü gereği. Bireysel özgürlükleri, bireysel düşünceleriyle hareket eder herkes. Ve bu hazırlandıktan sonra Sadullah Ergin, sağ olun. Sadullah Ergin'in, Bekir Bozdağ'ın imzası var altlarında. Bugün geldiğimiz yerde bu anlatılan tamamen çok büyük bir yalan. Mersinli gariban bir çiftçiye bunu söylemek, ananı da al git demek kolay da, burada yayın başlığı olarak aldığım biraz da çakma İngilizce ile take your mother and go demek, o biraz sıkar işte insanlara. Neden biliyor musunuz? Bakın, bugün çok acayip bir şey oldu. Sabah saat 7 civarında gazeteleri okurken, Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin yazısını okurken çok tuhaf bir ifadeye denk geldim. Bakın, sizin de bunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Abdülkadir Selvi diyor ki, bu yazı yazıldığı saate kadar Dışişleri Bakanlığı'na 10 Büyükelçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili işlemlerin başlatılması talimatı verilmemişti. Dilerim verilmez. Bir dakika, sen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, başkana, yalancı mı diyorsun? Cumartesi günü Eskişehir'de miting meydanında talimatı verdim. Şimdi verdim. Hani bizimkilerdeki Sabri Bey tribiyle. Tutturacağım tutana. Şimdi, şimdi. Kimle dalga geçiliyor, kime yalan söyleniyor? Büyükelçilerin bu kadar rahat 10 büyükelçinin sınır dışı edilebilmesi bu kadar kolay mı gerçekten? Cumartesiden beri inanılmaz analizler izliyorsunuz. Biliyorum, sosyal medya özellikle bu konuda çok etkili. Oturduğu yerden, özellikle İstanbul'dan, oturduğu yerden çok güzel analiz kasan arkadaşlar var. Çok. Mesela milletvekili danışmanı tanıyanlar var bunların arasında. Çok iyi biliyorlar. Yasama sürecini çok iyi biliyor. Danışman anlatıyor onlara. Hiçbir şekilde zorlamıyorlar kendilerini. Ama bakın, 10 büyükelçinin bir anda sınır dışı edilebilmesi için önce şöyle bir şeye ihtiyaç var. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın izlemesi gereken bir prosedür var bir kere. Kafadan bunu yapabilmeniz mümkün mü? Vallahi bir tane açıklama yazarsınız. Yiyorsa maçanız. Ama maçanız yiyorsa eğer, cumartesi o açıklama yapıldıktan sonra cumartesi akşam yayınlardınız o açıklamayı. Neden yayınlanmadı? Neden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü geleneğe sahip kurumlarından, maliyeden sonra en köklü geleneğe sahip kurumlarından biri, hariciye neden ölü taklidi yapıyor? Ne oldu? Eğer şunu söylüyorsanız, akıllıca bir karar verebilmek için hiç değilse 24 saat düşünelim diyorsanız, hiç olmazsa bunu mesela duyursaydınız, insanlar bu kadar gerilim yaşamasaydı. Burada var ya, yaratılmaya çalışılan bir şey var. Bak, bu iş olmayacak. Bu iş yapılmayacak. Ha, yapılabilir mi? Vallahi zihni melekelerin ne kadar yerinde olduğu tartışılarak elbette bu ihtimal kalabilir. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Bu iş olmayacak. Bu iş insanları korkutma aşamasında, hani çakma öğretmenlerin sınıfta gücünü çocuklara saygıyla kabul ettiremeyen öğretmenlerin ikide bir disipline yollamakla tehdit etmesi gibi bir şey bu. Sabri Bey'in tutucuyum tutanağı demesi gibi bir şey bu. Siyasette tekrar benden korkun çıkışı bu. Yalnız unutulan bir şey var. Geçen hafta biz bunu konuştuk. Böyle bir şeyin söylenebilmesi, söylenmiş olması yapılmasından daha beter zaten. Eskilerin söylemiyle şuyu vukuundan beter bunun. Bu iş bitti. Sizin nasıl bir yönetim tarzına talip olduğunuz zaten anlaşıldı. Anlamayan kafalar tarafından bile anlaşıldı artık. Her an bir tek kişinin iki dudağı arasında bir ülkenin nasıl savrulduğu görüldü. Azgın bir nehirde giden kütük gibi, tomruk gibi demiştim yani Cuma yayınında. İnanın görüldü işte o. Biri istediği yere sürükleyebileceğini düşünüyor ülkeyi. Burada bizim için çıkış olan ne olabilir? Demin dedim ya, 2004 yılında yapılan bu anayasa değişikliğinin içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün milletvekillerinin imzası var. Bugün Erdoğan'ın bu sözlerinin ardında bütün milletvekillerinin desteği var mıdır sizce? Hadi gelin düşünelim. Mesela Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteği var mıdır? Bazı büyük analistler kasıyorlar ya. Ya o ne yapacak ya kardeşim? Ne yapacak o? O söyler, o da tak diye yapar. Öyle kolay değil bu. Siyaset öyle yapılabilen bir şey değil. Mesela Mevlüt Çavuşoğlu'nun bundan sonra kendine siyaseten bir yer arayabilmesi, ki genç bir adamdan bahsediyoruz. Daha önünde bir siyasi kariyer var. Burada atacağı imzaya bağlı. Gerçekten. Bakın şöyle şeyler görebiliriz biz. Mesela Ankara'da şiddetle konuşulan, neredeyse 10 gündür şiddetle konuşulan bir durum var. Bir büyükelçiler kararnamesinden bahsediliyor. Ve bu büyükelçiler kararnamesinin bugün yarın, yani eli kulağında, bu büyükelçiler kararnamesinin çıkmasıyla birlikte Dışişleri Bakanı'nın değişimine de yol açabileceği konuşuluyor. Hatta burada bir ayak olarak Washington'da halihazırda büyükelçilik yapan AKP'nin eski genel başkan yardımcısı, dış politikada çok önem verdiği isimlerden biri olan eski Tokyo büyükelçisi Murat Mercan'ın bu göreve çağrılabileceği konuşuluyor. Olur mu? Vallahi Ankara'da siyaset kazanı hızlı kaynar. Gerçekten hızlı kaynar. Aralarda birileri içine gelir, böyle hiç görmediğiniz anda patates atar, soğan atar mesela. Siz olmaz dersiniz, erik atar mesela. Biraz tatlılık verelim, hafif ekşiliği de olsun içinde diye. Osmanlı da böyle kullanırdı der. Olur mu? Olabilir. Ama burada kendine siyaseten bir kariyer arayan insanın, mesela Mevlüt Çavuşoğlu'nun, mesela kendini Süleyman Soylu'dan nasıl ayrıştırdığına bakmak lazım. Tuhaf değil mi sizce de? Şu kadar şey oluyor, dünya yıkılıyor. Destekleyen bir tek bakan var ortada. Süleyman Soylu. Acaba bunun içinden, buradan sonrası, Erdoğan sonrası tufan olacak, genel başkanlık bana gelir çıkışı olarak okuyabilir miyiz bunu? Bence okumakta fayda var. Ama burada siyasetin ayrımını bir Ankara gazetecisi olarak size söyleyeyim, atılacak adım belirleyecek. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı var. Herkesin gözü kulağı Bakanlar Kurulu'nda. Tam da Erdoğan'ın istediği şey. Yani olması, olmamasıyla birlikte ona artı yazsın. Hep söylediği gibi win-win olsun istiyor. Buradan win-win falan çıkmaz. Buradan korku bile çıkmaz. Çünkü insanların unuttuğu bir şey var, özellikle Erdoğan'ın. Burada ekonominin şu batak halinin içinde, attığınız adım sadece bundan sonra sizin kaderinizi etkiler. Ekonomiyi daha fazla etkilemez ki. Ekonomi dibin dibine girmiş durumda. Biz burada dolar yeni bir rekor kırdı cümlesinin ne kadar saçma olduğunu konuşalım. 3 hafta oldu. Doların rekor kırması, euronun patlaması, sterlinin çatlaması falan, bunların hiçbir önemi yok ki. Artık zaten ülke yokuş aşağı gidiyor. Burada sizin bundan sonraki kaderiniz aslında oynanıyor. Siz atacaksınız adımı. Ve Abdülkadir Selvi bu cümleyi boş yere yazmıyor. Emin olun boş yere yazmıyor. Daha bu yazı yazılıncaya kadar ben hala talimat verildiğini görmemiştim. Cumartesi verildiği söylendi. Mersinli gariban çiftçi Mustafa Kemal'e fırça atıp ananı da al git demek kolay. Çok kolay hem de. Sonra ona onlarca dava açmak, traktörünü, tarlasını haczetmek kolay. Çok kolay bunlar. Hele yargı gücü elinizdeyse, adalet sisteminizi parmağında oynatıyorsanız hikayedir bunlar. Ama şu hikaye var ya, şu yazdığınız. Bu işte ne Rahip Brunson krizine benziyor, ne Deniz Yücel krizine benziyor. Bundan sonrası biraz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylaması. Ve oturduğu yerden analiz kasılacak bir durum değil bu. Herkes aklını başına devşirerek, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında mesela ne konuşulacağını düşünerek, kafasının bir yerinde neden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekili Numan Kurtulmuş, biz daha görüşüyoruz, alınmış bir karar yok deme ihtiyacı hissetmiş sorusunun yanıtını araması gerekiyor. Çünkü Erdoğan'ın istediği tam da bu. Sonuçta bu yapılmayabilir. Geçmişte de bu can bu bedende durdukça denildikten sonra kimlerin gittiğini gördük biz. Bu değil önemli olan. İnsanlar o noktada güvenmiyor zaten. Boş ver. Orada yeniden sarsılacak bir güven yok. Ama yeniden tesis edilmeye çalışılan bir korku var. Ben buradayım. Ağzımdan çıkan bir cümleyle herkesi etkileyebilirim. Hepinizi tekrar susta durdurabilirim. Böyle bir çıkış. Unuttuğu şey, artık bu bağlantı ekonomi üzerinden çoktan koptu zaten. Merkez Bankası'nın başkanlarının sadece son 3 yılda 4 kez değiştirilmesiyle o tren kaçtı zaten. Ama insanlar bunun karşılığında korkmuyorlar. Sadece bundan sonra gidilebilecek batak noktadan nasıl çıkılabileceği, zamanın nasıl daha da fazlalaştığını tartışıyor insanlar. Kalan hikaye. Mersinli gariban çiftçiye diyorsun ki ananı da al git. Öbür taraftan 10 büyükelçiye çıkıp diyorsun ki take your mother and go. Yalnız ikinciyi söylemek biraz sıkıntılı. Hakikaten özellikle şu anayasada yaptığın değişiklik ortada dururken ve anayasada yapılan o değişikliğin önderinin sen olduğu düşünülürken, sen olduğu ortadayken, meclis tutanaklarıyla zapt altına alınmışken bunu söylemek biraz hikaye ya. Tribünlere oynamak. Tribünler sadece Eskişehir'deki kadar doluyor yalnız. Bunu da hiç kimse aklından çıkartmasın derim. Bugün çizdiği muhteşem vinyet için Yılmaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten muhteşem, muhteşem ötesi. Yapılmaya çalışılan sadece bir kavuğu dik tutabilmek, onu ıslatmamaya çalışmak, ülkenin ne hale geldiğini kimse düşünmüyor çünkü. Haftayı benimle karşıladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Üstelik biz burada aynı şeye inanmayan insanlar olarak bir araya geliyoruz. Hepimizin farklı düşünceleri var. Herkes bambaşka şeyler düşünüyor. Kafamızda bambaşka şeyler var. Çünkü bizler farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, hayata bakışımız hepsi farklı. Ama bu topraklar için zenginlik. Biz hepimiz burada bir arada yaşamak istiyoruz. Ve birbirimizden korkmadan yapmak istiyoruz bunu. Birbirimizi dışlamadan, öteki beriki, şucu bucu demeden. Yapabilir miyiz? Yaparız. Yaparız. Demokrasiye inanmak yeterli ama demokrasi düşmanını da parmağınla korkmadan göstermen gerekiyor güzel kardeşim. Bunu yapabilirsen bundan sonrası çok kolay işte. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Desteğimi nasıl verebilirim? YouTube üzerinden. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bunu. Bazen hatta çok sık soruyor insanlar. Ya işte destek vereceğiz ama Patreon'dan mı destek vermek daha iyi olur? Yoksa YouTube'dan mı destek vermek? YouTube'dan destek vermek sizin açınızdan da daha kolay. İnanın bir platform olarak orayı kullanabilirsiniz. İsterseniz katıl düğmesi üzerinden, isterseniz canlı yayın sırasında abone olduktan sonra bunu yapın lütfen. Paralı pullu bir şey değil bölümü. Süper Chat, Süper Sticker uygulamalarından bunu yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal'ın adına küçük katkılarla yapabilirsiniz. Ama bütün bunların dışında buraya verebileceğiniz, bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak zaten. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama unutmayın yarın sabah yayın yok. Ben başka bir yerde olmak zorundayım. Eğer ikinci yayına gelemeyecekseniz çarşamba sabahına randevumuz. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.